billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Güzel görmek, güzel yaşamak. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Kısa fakat cami bir cümle. Toplum hayatı bir bahçe gibidir. Cemiyet-i beşeriye, hizmet-i nuriye bir bahçe gibidir. Bu bahçenin köşesinde bakılmadığından dolayı çirkin ve murdar şeylerde bulunabilir. Bunu 8. sözden öğreniyoruz. 8. sözde bahtiyar bir zat var, bir de bir bedbaht zat var. Seyahat ettiriliyorlar. İkisi gidiyor, yolları ayrılıyor. Bir sahraya geliyorlar. Sahrada işte arslan kovalıyor, kuyuya düşüyor. Kuyunun etrafında mızır, haşeratlar vardır. Arkasında arslan, altta ejderha gibi hallere giriftar oluyor. Şimdi bütün bu olaylara, bütün başından geçen olaylara bedbaht olan arkadaş hep suizan ile beraber kötüye yoruyor. Kötü görüyor, hayatını karamsarlığa düşürüyor. İyi, güzel huylu olan kardeş ise o da aynı seyahat yapıyor. Aynı yerden geçiyorlar. Aynı olaylara bakıyor. Fakat onun ona güzel ahlakı güzel baktırmış. İyi taraflarını gördürmüş. O ortamı, yani o kadar çirkin ortamı, zahiren çirkin ortamını güzel bir cennet ortamına çevirmiş. Şimdi biz o bahtiyar olan mübarek akıllı arkadaşı takip ediyoruz. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder, tesirat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye geldi. İşte burası mevzumuz. Cemiyeti Beşeriye bahçesi. İçinde hem güzel ve çirkin, hem güzel çiçek ve meyveler var. Hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım, geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim, bilelim. Bak, iyilik iyilik getirir. İyi bakış, doğru nazar iyilik getirir, refah getirir, huzur getirir. Kötü bakış, bedbaht ve bedbin nazar insana kötülük getirir, zulmet getirir, karamsarlık getirir. Dolayısıyla kendi nurani ortamını meşakkate çevirir. Böyle insanlar bilirsiniz toplum hayatında, hizmet hayatında olaylara hep eksi tarafından bakar. Yani bardağına, şurası neden eksik bardağın, bak buraya kadar. Bu dolu tarafını görmüyor. Halbuki kainatta şer, çirkinlik dolayısı iledir. Bizzat şer, şer olduğu için yaratılmamıştır. Güzelliğin mertebeleri fark edilsin diye, anlaşılsın diye şer kainata dahil edilmiştir. O ise gider bardağın şöyle hep eksi tarafını görür. Burası boş der. Dolu tarafını niye görmedin? İşte ne yapıyor? Kendi azabı, hayatını azaba giriftar ediyor. Evet, muvazene ediyoruz. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliği ile kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Bak, gündüz gibi nurani bir hakikati, parlak bir hakikati basiretsizliğinden dolayı, bedbaht nazarından dolayı karanlıklı, zulümatlı bir hale getirmiş. Cehennemi bir şekle çevirmiş. Ne şefkate müstahaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Çünkü kendisi etti, kendisi buldu. Ne gibi? Neden şefkate müstahak değildir? Mesela bir adam düşünün, güzel bir bahçede ahbaplarının ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendisini pis müskirlerle sarhoş edip kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil? Nasıl ki böyle bir adam şefkate layık değil? Niçin? Çünkü kendi kendine zulmediyor. Dostlarını canavar görüyor, tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir, yani şefkate layık değildir. Şimdi aynı bu misal gibi bir adam düşünün, güzel bir bahçede, mesela şurası güzel bir bahçedir. İman hakikatlerinin bahçesi. Peygamberimiz cennet bahçelerine girdiğiniz vakit otlayın diyor. Hocam doğru muydu hocam? Evet. Yani istifade edin. İlim meclislerinde bulunduğunuz vakit istifade edin. Mesela bir adam düşünün, şu bahçeye kanaat etmezse, şu ahbapların ortasında yaz mevsiminde, yani istifadenin yaz mevsimi veyahut da gençliğin yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, hoş bir ziyafet, Risale-i Nur ziyafeti, iman ziyafeti, böyle bir ziyafete kanaat etmezse, çünkü hakikaten bu zamanın en verimli, en müessir ziyafeti Risale-i Nur sohbetleridir. Tabadullah abi de almış bir hadisi. Da'amul müminine fi zemenid deccali da'amul melaikeh diyor hadiste. Deccal zamanında müminlerin taamı melaikenin taamı gibidir. Deccal zamanında müminlerin yiyeceği meleklerin yiyeceği gibidir diye buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah, meleklerin taamı nasıldır diye soruyorlar. Tesbihtir, takdistir diyor. O zaman demek ki Deccal zamanında müminler tesbih yiyecekler, takdis yiyecekler. Yani Üstad da Risale-i Nur'un tesbih olduğunu, tefekkür olduğunu, mütefekkirane Kur'an hükmü okumak hükmünde olduğunu, ibadet niyetiyle bir takım talebelerin Risale-i Nur'u okumalarının tam hak ve hakikat olduğunu söylüyor Risale-i Nur'da. Demek ki Deccal zamanında müminlerin taamı Risale-i Nur'dur. Hoş bir ziyafet de budur. Hocam ebced ve cifir değeri de tutuyor. Risaletün Nur ebced ve cifir değeriyle da'amul mü'minine fi zemeni deccal. Deccal zamanında müminlerin taamı tam tamına tevafuk ediyor. Yani Deccal zamanında müminlerin taamı Risale-i Nur'dur. İşte böyle bir ziyafete, böyle hoş bir ziyafete kanaat etmese bir kişi, kendini pis müskirlerle sarhoş etse, ahlaksız şeyler yapsa ve bu sarhoşluk neticesinde, yani ne gibi? Maddi içkilerle sarhoş edebilir veyahut da siyaset sarhoşluğuyla beraber buna kanaat etmeyebilir veyahut da sefahat ve levhiyat ile beraber ufku, hedefi, gayesi değişmiş. Onun için siz burada ne yapıyorsunuz? Toplanıp işte gidiyorsunuz gibi böyle bir ziyafete kanaat etmeyip de hedefini başka yerlere çevirse ve bu nazar neticesinde kendini kış ortasında canavarlar içinde aç, çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa, yani manen kış ortasında kendini canavarlar içinde, yani her taraftan ona hücum ediyorlar. Hep onun ekmeğine gözünü dikmişler. Kimse hayatta yardımcı değil. Ekmek arslanın ağzında, cemiyeti beşeriyeyi böyle tahayyül ediyor. Ve hakikaten bu ziyafetten hissesini almayanlar, toplum hayatında bakış açısı bu. Ayakları üzerinde kalmaya çalışıyor. Kimseye adeta işte tabiri caizse toplum şeyde zırnık koklatmıyor. Niçin? Hayat bir mücadeledir diye hükmetmiş. Ayakta kalmaya çalışıyor onun için. Yani bütün cemiyeti beşeriyedeki insanları canavarlar tahayyül ediyor. O da bir canavar, bir şey kapmaya çalışıyor. İşte böyle bir ziyafete kanaat etmeyip toplum hayatında böyle bir bakış açısına tutulsa ve bağırıp çağırmaya, ağlamaya başlasa, ekonomik krizdir, geçinemiyoruz veyahut da başka ağlamalarla hayat berbattır, lanet olsun gibi cümlelerle bağırmaya, çağırmaya ve ağlamaya başlıyorlar. Sonra böyle bir adam işte şefkate layık değildir. Çünkü kendi kendine zulmediyor. Müminler ve nurcular hayatın her kesitine bakıp şükrediyor. Rahat ile, safa ile ömür geçiyor. Aynı karede, aynı fabrikada çalışan bir tanesi isyan ediyor, bir tanesi şükrediyor. Sadece bakış açısı. Bir tanesi hastalıklar içerisinde, musibetler içerisinde yatağında yatmış şükrediyor. Diğeri refah ve huzur içerisinde zahiren, yani maddi imkanlar içerisinde isyan ediyor. Neden böyle? Bakış açısı. Hüsnü zannı yoktur. Sui zannı vardır. Bedbah nazarlıdır. Bunun gibi şeyler. Ve şu bahtiyar ise hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder, rahmetine müstehak olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'an'ın sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sair farkları muvazene etsen anlayacaksın ki, evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş. Evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş. Demek ki biz cehennemi kendi elimizle hazırlıyoruz. Nefsi emmaremiz hasebiyle cehennem oluyor. Yoksa hakikatte çirkinlik yoktur. Çirkin görmeklik vardır. Ve ötekinin hüsnü niyeti ve hüsnü zannı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiştir. Hüsnü niyet, hüsnü zan, hüsnü haslet, hüsnü fikir ona büyük bir ihsan ve büyük bir saadet kazandırıyor ve büyük bir fazilet kazandırıyor. İşte hayattaki saadeti elde etmek istiyorsanız hüsnü niyeti, hüsnü zannı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri kazanın. Güzellik buradadır. Evet, demek ki o yoldaki bahçe ise, şurada bahçeyi okumuştuk, cemiyeti beşeriye ve medeniyeti insaniye içinde muvakkat hayat-ı içtimaiyedir ki hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki hud ma safa da' ma keder kaidesiyle amel eder, selameti kalp ile gider. Bunu iyi bilmeli, hud ma safa da' ma keder, kendine düstur etmeli. Güzel gör, hem güzel bak, ta güzel düşünmeli. Güzel bil, hem güzel düşün, ta leziz hayatı bulmalı. Evet, güzel bakınca lezzetli hayat elde ediliyor. Yukarıda okumuş olduğumuz bahçe misalini Üstad eski eserlerinden bir tanesinde Münazarat'ta güzel bir misalle güzel bir açıklama yapıyor. Şöyle: Avrupa'nın terbiyesinin neticesi olarak hud min külli şeyin ahsene kaidesiyle her şeyin en iyi cihetini nazara almak maslahat iken en fena ciheti nazara alıp mütemadiyen millesi yese sevk ederek ruhu cemaati öldürüyor. Avrupa'nın terbiyesinin neticesi bu. Her şeyin en iyi cihetini nazara almak gerekiyorken en fena cihetini nazara alıyor. Öyle bakıyor, öyle baktırıyor. Bedbah nazar, bedbin nazar. Ve ne yapıyor? Millesi ümitsizliğe sevk ediyor, cemaatin ruhunu da öldürüyor. Çünkü insanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir. Bir kavmi öldürmek istiyorsan ümitsizliğe at. Yani bizden bir şey olmaz. Ölü toprağı üzerine serilmişçesine. Kendine bakıyor, bir şey yoktur. Etrafa bakıyor, etraftan ona hep ümitsizlik telkin ediliyor. Battık, bittik, öldük. Böyle adam nasıl harekete kalkacak ki? Nasıl güzel bakıp da ileri atılacak ki? Fikri yok, hissi bozuk. Azmini sorsan mefluç. Hani ruhunda o haksızlığa isyan, o huruç? Diyor Mehmet Akif. Karşıdan zinde görürsün. Sokulursun ki yarım. Yandık ecdadımızın narına, hala yanarım diyor. Yani ecdattan ümidi telkin etse idiler. Üstad zamanında birkaç tane daha ulema hep ümit verse idiler. Yeğesi silse idiler. Şu anda belki de bu millet bu seviyede olmayacaktı. Üstadın münazaratta ve hutbe-i Şamiye'de, Şam'da bunu hutbe olarak vermiş. Mehmet Akif de bundan hissesini almış ki şiirlerinde buna yer vermiş. Yeğesi tekfir eden imanıma olsun ki yemin, bize telkini ümit etmediler. Yoksa bu din yine yaymıştı yeşil gölgesini. Yine hakkın sesi boğmuştu dalalin sesini diye hep ümidi veriyor, ümidi telkin ediyor. Bu makaldan size bir temsil irade edeceğim. Mesela sizden bir adam yalnız bir saat tenezzüh etmek üzere gayet müzeyyen ve müzeher bir bahçeye girse, sizden birisi bir saat gezinti yapmak için, yani bir saatlik bir zamandır dünya hayatı, müzeyyen, süslü, müzehher, çiçekli bir bahçeye girse, nekaisten müberra olmak, cinan-ı cennetin mahsusatından ve her kemale bir noksanı karıştırmak, şu alemi kevn-ü fesadın mukteziyatından olmakla beraber, şu bahçenin müteferrik köşelerinde bazı pis ve murdar şeyler bulunduğu için, inhiraf-ı mizat sevki ve emriyle, yalnız o taaffunat-ı taharri ve o murdar şeylere idame-i nazar eder. Bütün eksikliklerden beri olmak, cennet bahçelerinin özellikleridir. Ahirette zıtlar birbirinden ayrılacak. Bütün kötülükler cehenneme, bütün güzellikler ve iyilikler de cennete gidecek. Bu cennetin özelliği. Fakat her kemalde bir noksanın olması ise şu alemi kevni fesadın gereğidir. Her mükemmellikte bir takım çirkinlikler olacak. Fakat o çirkinlikler de bizzat çirkinlik olsun diye yaratılmamışlar. Niçin yaratmış Cenab-ı Hak? Onu devamında göreceğiz. Allah çirkinlikleri neden yaratıyor? Vahid-i kıyası olsun diye, güzelliklerin mertebeleri artsın diye. Mesela bir bahçede kaba taşlar koyarlar. O kaba taşlar, yani kabalık yapsın, çirkin olsun diye değil, etraftaki ağaçların, çimenin güzelliği artsın diye o kaba taşları koyuyorlar. Etrafta çiçekler olmasa, çimenlikler olmasa, ağaçlar olmasa, bütünüyle beraber oralara taş doldursa ne olur? Mücir fabrikasına döner. Taş madenine, taş ocağına döner ki güzellikliği gider. Fakat dünya böyle değil. Bir sürü güzellikler var. Onların arasında o güzellikleri fark etmek için bir takım taşlar konulmuş. İşte kainatta yaratılan çirkinlikler böyledir. Yani fırtına, zelzele, veba, taun gibi hadiseler, musibetler, hastalıklar, bir kardeşinden hakaret yemen veyahut da hizmetin içerisindeki bir takım sıkıntılar, hepsi o taş misali olan güzelliklerdir. Yani dolayısıyla olan güzelliklerdir. Yoksa mutlak şer olsa Allah o şerrin vücuda gelmesine müsaade etmiyor. Ahsene külle şeyin halaka ayeti bize bu hakikati ders veriyor ki inşallah bundan sonra o hakikati okuruz. Demek ki her kemalde bir noksan katmak şu alemin gereğidir. Onun için o bahçeye bir saat keyif için bahçeye giren adam mizacının inhiraf etmesinden dolayı ve o kötü mizaç ve karakterinin sevk etmesiyle beraber ne yapıyor? Yalnız bahçenin o dip köşelerindeki taaffunatı ve murdar şeylere nazarını dikiyor. Orada yapraklar dökülmüş, kırıntılar var. Hep onlara nazarını çeviriyor. Daha sonra veyahut da işte bir hayvan cesedi var, ölmüş. Ona bakıyor. Güya yalnız o bahçede o var. Hülyanın hükmüyle fena hayal tevessü ederek o bostanı bir selhane ve mezbele suretinde gösterdiğinden midesi bulanır ve istifra eder, kemali nefret ile kaçar. Bahçedeki bir sürü güzellikleri görmedi Hizmet-i Nuriye bahçesinde. Yalnız o bahçenin bazı köşelerinde o güzellikler anlaşılsın diye konulmuş, kader tarafından konulmuş olaylar vardı. Bir abinin sana olan işte kötü bir tabiri diyebiliriz. Veyahut da ki bir hizmette işte senin belli bir liyakatın vardı da sana o mevki verilmedi. Veyahut da keşfedilemedin. İşte geriye kaldın. Ve bundan dolayı senin işte nefsi emmarende seni işletiyor. İşte bunlar da olmuyor. Veyahut da başka bahaneler kurarak ne yapıyor? Vaziyetini, konumunu değiştiriyor. Hoş bir ziyafete kanaat etmiyor. Bu hizmetin içerisindeki yüzlerce güzelliği görmüyor. Yalnız ona dokunan bazı şeyleri görerek burada olmaz diyor, çekiliyor, hizmetini de terk ediyor, manevi hayatı da bitiyor. Acaba beşerin lezzeti hayatını gussedar eden böyle bir hayale hikmet ve maslahat ruh-i rıza gösterir mi? Kötülükleri gördü, hülyanın hükmüyle fena hayali tevessü etti. Yani kötü bakışı, kötü hayali genişledi, müteferrik zamanlardaki müteferrik kusuratı cerbeze ile beraber topladı. Bir anda o abiye baktı veyahut da o hizmetteki kişilere baktı. Bunlarla olmaz dedi. Fena hayali genişledi. Sonra bütün o bostanı, yani bu hizmet bahçesini bir mezbele suretinde hayalen gördü. Sonra midesi bulandı, kaçtı gitti. Kendisi zarar etti. Demek ki kişiye en büyük zarar kişinin kendinden gelir. Kişinin en büyük düşmanı kendi nefsi emmaresidir, kendi bakış açısıdır. Acaba beşerin hayat lezzetini böyle murdar eden, kötü eden böyle hayallere hikmet ve maslahat rıza gösterir mi? Rıza yüzü gösterir mi? Göstermez. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya görür. Güzel rüya gören hayatından lezzet alır diyor üstadımız yine münazaratta. Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Sözlerdeki bir bahis. İcad-ı ilahide şer ve çirkinlik yoktur. Allah'ın yaratmasında şer ve çirkinlik yoktur. Belki abdin kesbine ve abdin istidadına aittir. Güneş doğuyor. Bütün her şeye ziyasını veriyor. Fakat bazı maddeler taaffun ediyor, bazıları güzel, gül ve çiçek oluyor. Demek ki o taaffun eden madde onun istidadına aittir. O kötü görmeklik, o kötü mizaç kendisine aittir. Kader-i ilahi netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Aynı zamanda illet ve sebep itibariyle dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Her cihette kader çirkinlikten münezzehtir. Hilkatte hayır asıl, şer ise tebaidir. Hayır külli, şer cüz'idir. Bak yukarıda bunu mevzu etmiştik. Bu hayatta, toplum hayatında, hizmet hayatında bir takım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bir takım şerlerle karşılaşıyoruz ve yüzleşiyoruz. Bu şerler, bu sıkıntılar, çirkinlikler Allah çirkinlik olsun diye yaratmadı. Güzelliğin mertebeleri fark edilsin diye. Çünkü yaratılışta hayır asıldır, şer dolayısıyladır. Dolayısıyla bir güzelliktir. Hayır küllidir, şer cüz'idir. Şer, kubuh, çirkinlik, batıl, fenalık hılkat-ı kainatta cüz'idir. Maksut değil. Yani onlardan maksat bizzat şer olsun diye değil. Tebaidir ve dolayısıyladır. Yani çirkinlik, çirkinlik için kainata girmemiştir. Güzelliğin mertebeleri fark edilsin diye şeye girmiştir. Şöylece bir bakalım. Niçin Cenab-ı Hak onları koydu? Evet, çirkinlik, çirkinlik için kainata girmemiş. Belki güzelliğin bir hakikati çok hakikatlere inkılap etmek için çirkinlik bir vahid-i kıyasi olarak hilkate girmiş. Şer, hatta şeytan dahi beşerin hassiz terakkiyatına müsabaka ile vesile olmak için beşere musallat edilmiş. Şerler, hatta şeytan dahi çirkinlik olsun diye yaratılmamış. Beşerin hassiz terakkiyatına medar olmak için yaratıldığından dolayı dolayısıyla bir güzelliktir. Mahiyeti insaniyede münderic olan külli hayırların inkişafına vesile olması için şeytan yaratılmıştır. Yoksa o güzellikler saklı kalacaktı, inkişaf etmeyecekti. Yine bunu mesela ikinci noktada anlatıyor. Ehsene külle şeyin halıga. 18. söz, ikinci nokta. Ayetinin bir sırrını izah ediyor. Şöyle ki, her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Bak, her şeyde mutlak, hatta en çirkin görünen şeylerde, mesela küffarın ehli imana tasliti gibi, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yıkılması gibi, alem İslam'ın parça parça olması gibi, Risale-i Nur'un başına gelen zulümler, işkenceler gibi, bunların her birisi, onlarda da hakiki bir hüsn ciheti vardı. Yoksa Allah müsaade etmezdi. Zaten o olayların kader cihetiyle güzelliklerini üstad beyan ediyor. Zamanımız olsa onları da okuruz. Yani uzunca. Risale-i Nur'da buna çok yer verilmiş. Bak burada bir sürü hadiselere kader cihetiyle bakıldığı vakit üstad bakmış neleri görmüş. Kendi hayatından bakmış. Kısmen bu misallerden birkaç tanesini okuruz. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayr deniliyor. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Ez cümle. Evet, bu bir külli kanundu. külli hadiselerdir. Ucu herkese, her şeye dayanıyor. Kainatta bir kısım maddi ve manevi hadiseler vardır ki üzücüdür, çirkindir, ürkütücüdür. Fakat o zahiri perde altında çok harika, parlak güzellikler ve intizamlar var. Buna bir misal. Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Bu bir. Bahar mevsimini düşünelim. Fırtınalı yağmur var. Ve aynı zamanda bir de çamurlu toprak var. Zahiren çirkin, müşevveş gözüküyor. Fakat o fırtınalı yağmur ve çamurlu toprak altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmıştır. Eğer o çamurlu toprak olmasaydı, o fırtınalı yağmur olmasaydı, o nebatatın tebessümleri, bitkilerin büyümesi, çiçeklerin ortaya çıkması olmayacaktı. İşte bu dolayısıyla bir güzelliktir. Bizzat güzel olan şeyler zaten güzeldir. Kur'an gibi, iman gibi, peygamber gibi, kemalat gibi, ihsan gibi, ikram gibi, bunlar bizzat güzelliktir. Bir de dolayısıyla olan güzelliklere misal veriyor burada. Üstad fıtrat dünyasından misal verdi. Bunu manevi şeylere de tatbik edebiliriz ki Risale-i Nur'da tatbik ediliyor. Üstad kendine 13. mektupta kendi başına gelen hadiselerden ders veriyor. Veyahut da yine mektubatta sahabelerin başına gelen o kanlı fitnelerden misal veriyor. Ki o ciğersuz hadise, yani ciğer yandırıcı, dayanılmaz olan hadiselerin altında dahi güzellikler saklı. Ki Cenab-ı Hak müsaade ediyor. Yani Cemel ve Sıffin hadiseleri düşünün. Sahabeler karşı karşıya gelmişler. Ve sahabeler o savaşlarda şehit oluyorlar. Her iki tarafta sahabe. Bir tarafta Ayşe validemiz, diğer tarafta Talha ve Zübeyir gibi büyük sahabeler. Hazreti Ali bir tarafta, Talha ve Zübeyir gibi sahabeler diğer tarafta. Böyle hadiseler var. Üstad sual soruluyor. Acaba asr-ı saadette o kamil insanların başına gelen kanlı fitneli olayların hikmeti nedir? Onlar kahre layık değil idiler. En çok ihsan ve ikrama layık onlardı. En güzel hayatı onlar yaşamalı idi. Fakat en debdebeli hayatı, sıkıntılı hayatı neden onlar yaşadı? El cevap cevabında, yani o bir fırtınalı yağmur idi. O bir çamurlu toprak idi. Onun altında çok güzel bitkiler, çok güzel çiçekler saklandığını devamında söylüyor. Yani hülasa, Cenab-ı Hak Celal ile o asrı çalkaladı. Celal ile o asrı çalkaladı. İstidat ve kabiliyetleri, yani mahiyeti maneviyesinde zengin istidat ve kabiliyet sahibi olan sahabeler, bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına, bir kısmı hakaik imaniyenin muhafazasına ve hakeza hummalı bir şekilde çalıştılar diyor. Yarı yeri gülistana çevirdiler. Hafızlar yetişti. Çünkü anladılar ki hatta kader dedi, İslamiyet tehlikededir dedi, onlar hepsi koşmaya başladılar. Beşeriyette, yani cemiyeti beşeriyelerinde inkılaplar oluyor. Dolayısıyla bunlar da hadislerin, Kur'an'ın, iman hakikatlerinin muhafazasına çalıştılar. Yarı yolu gülistana çevirdiler. Çok güzel şeyler o zamanlarda yetişti. İşte İmam-ı Azamlar, İmam-ı Malikler, Müştehit İmamları, hep bu büyük zatlar o zamanlarda, o fırtınalarda yetişti. Eğer mutlak şer olmuş olsaydı böyle çiçekler çıkar mıydı? Demek ki sahabenin ve İslamiyet'in başına gelen böyle şerli hadiselerde böyle harika güzellikler varsa, elbette ki bizim başımıza gelen küçük cüz'i hadiselerde muhakkak güzellikler ve çiçekler vardır. İşte nazarımızı güzelleştirip onu görmeye çalışmak gerekiyor. Güzel görürsen lezzet alırsın. Kötüye yorarsan, kötü görürsen hayatını berbat edersin. Yine Risale-i Nur'un başına gelen olaylar. Üstad diyor, onlar bilmeyerek kaderi ezeliğinin ince sırlarını akıl edremeyerek hizmet ettiler diyor. Baskılar, taarruzlar, sürgünler, ilanlar Risale-i Nur'un hep reklamı oldu. Yoksa Bediüzzaman ve birkaç talebesini Barla'da dünyaya kim duyuracaktı? Dolayısıyla onların zulümleri, tarassutları, nazar-ı dikkati Risale-i Nur'a celbetmeleri hizmete medar oldu. Üstad onların hepsini hakkını helal ediyor. Çünkü bilmeyerek Nur'a hizmet ettiler. Yine bu manayı 13. mektupta beşer zulmeder, kader adalet eder. İkinci sual. Bir de beşer zulmeder, kader o zulmü merhamete çevirir. kendisi hakkında beş nevi zulmü beş nevi merhamete çevirdiğini izah ve ispat ediyor orada. Onlardan bir tanesi mesela, yani fırtınalı yağmur, çamurlu toprak deyince aklımıza bu gibi şeyler geliyor. Arkasında muntazam nebatat dediklerimiz şeyler ise işte arkasında Risale-i Nur gibi, İslamiyet gibi, iman gibi şeylerdir. Risale-i Nur hemen hemen baştan sona bu güzellikleri, öyle ki üstad her bir şeyi, her bir hadiseyi güzelliğe yormuş. Asa en tekrahu şeyin ve huve hayrul leküm ve asa en tuhibbu şeyin ve huve şerrul leküm. Bütünüyle bu ayetin tefsiridir bu hakikatler. Sizin şer gördüğünüzde hayır vardır, hayır gördüğünüzde şer olabilir. Hemen şer diye hükmetmeyin. Mutlak şer olsa Allah vücuda getirmezdi. Demek ki onda dolayısıyla bir güzellik vardır ki Cenab-ı Hak müsaade ediyor. Ayağımıza bir iğne bassa dahi, bir diken bassa dahi mutlak onun bir güzel tarafı vardır. Onu görmeye çalışmak gerekiyor. Hatta her musibetin içerisinde üstad diyor bir derece nimet derc edilmiştir. Dikkat et, onu görmeye çalış. Nimet olmazsa Cenab-ı Hak o musibeti vermez. Şöyle. Üstad siyaseti terk ediyor. Dünyadan tecerrüt ediyor. Bir dağın mağarasında ahireti düşünüyorken ehli dünya zulmen bediüzzamanı oradan alıp sürgün ediyorlar. Varlaya getiriyorlar. Kimseyle görüştürmüyorlar. Yanındaki dostlarını ve hemşehrilerini dahi görüşmeye müsaade etmiyorlar. Şeyh Said isyanını çıkaran üstadın Barla'ya sürülmesinin sebebi Şeyh Said isyanı hasebiyledir. O isyanı durdurmaya çalıştığı halde yine bediüzzamanı sürdüler. İsyanı çıkaranlar serbest bırakıldı. Hemşehrileriyle şehirlerde görüştürüldü. Bediüzzaman'a zulmen serbest bırakılmadı. Yanına da kimse gönderilmedi. Peki bundaki kaderin merhameti, rahmeti nedir? Bundaki güzel cihet nedir? Yani bu bir fırtınadır, bir çamurlu topraktır, bir zulümdür. Altındaki rahmetin güzellik nerelidir? Ehli dünya, dünyalarına karışabilecekleri nüfuzlu ve kuvvetli rüesaları ve şeyhleri kasabalarda ve şehirlerde bırakıp akrabalarıyla beraber herkesle görüşmeye izin verdikleri halde beni zulmen tecrid etti, bir köye gönderdi. Yani Şeyh Said isyanını çıkaran reisleri, şeyhleri kasabalarda bıraktılar, şehirlerde bıraktılar. Ve düz zamanın hiç methali olmadığı halde ise bunu bir köye sürdüler ve tecrid ettiler. Kimseyle görüştürmüyorlar. Bundaki kaderin merhameti, benim Halik-i Rahim'im, şefkatli olan yaratıcım, o tecridi benim hakkımda bir azim rahmete çevirdi. Zihnimi safi bırakıp, gıllı gıçtan azade olarak Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti. Bu büyük bir hakikattır. Onlar Bediüzzaman'ın yanına kimseyi koymuyor. Kader de diyor ki, siz zulmetmek istiyorsunuz fakat ben sizin zulmünüzü rahmete çevireceğim. Siz her tarafı çamur yaptınız, fırtına yaptınız fakat o fırtına belli bir zaman sonra çiçeklere dönüşecek ki işte Risale-i Nur çiçekleri o sayede meydana geldi. Niçin? Bu kadar ince hakikatler, çok sırlı hakikatler ancak dünyadan tecerrüt etmekle olabilir. Hatta üstad gelecek zatın vazifelerini anlatırken o zattan evvel bir taife iman vazifesini bir cihette görecek diyor. Çünkü bu birinci vazife, iman vazifesi, her şeyden, dünyadan tecerrüt etmekle, her şeyi bırakmakla ancak yapılabilir diyor. Risale-i Nur talebeleri, yani üstad bunu yapmışlar. Yani adeta kader onlara diyor ki onların eliyle, Bediüzzaman'ın kimse, Bediüzzaman'ın kapısında durun, onun yanına kimsenin girmesine meydan vermeyin. Çünkü o içeride meşgul risale yazacak. Yani Barla'nın kapısında durmuşlar, içeriye kimseyi sokmamışlar, ta ki Bediüzzaman ve talebeleri, zihinleri safi kalsın, orada bu hakikatleri yazsınlar diye. 6 sene geçmiş, sonra bakmışlar ki Risale-i Nur ortaya çıktı. Yani orada ölmelerini bekliyorken o tohumu çamurun altına atmışlar, üzerine de basmışlar ki ölsün diye. Fakat bakıyorlar ki tohum yeşillenmiş, neşvi nema vermiş, risaller başka yerlere gitmiş. Yani şu bazı otlar var ya, büyüyor sonra rüzgar alıyor başka taraflara. Cenab-ı Hak bir takım rüzgarlar, nurcu rüzgarlar halk etmiş. Bu risaleleri alıp gidip başka yerlerde ekilmiş. Onlar 6 sene sonra uyanıyorlar. Artık hücuma kalkıyorlar bu sefer. Fakat onların hücuma kalkmaları, bu fırtınaları yine bunların daha iyi neşrine hizmet ediyor. Üstad da işte buna kaderin ince sırlarını akıl erdiremiyorlar, bilmiyorlar. Onlar üfledikçe bu nur parlıyor. Söndürmeye çalıştıkça bu nur parlıyor. İşte böyle çamurlu toprak perdesi altında böyle hakikatler gizleniyorsa elbette ki bizim başımıza gelen her bir hadisede mutlak güzellikler vardır. Sadece göremiyoruz o. Kötülüklere gözümüzü dikince güzellikler kayboluyor. Zamanı olanlar için bu toplamayı, bu risaleyi okumalarını tavsiye ediyorum. Üstad yani hepsini bir arada okuyunca mecmuundaki tesir etkilidir üstad diyor. Yani mesela iman ve küfür muvazenelerini bir araya üstad getirmiş bu manada okuyun diye. Müteferrik parçalar Risale-i Nur'da dağılmış. Yani bir mevzunun farklı farklı yerlerde dağılmış. Bir araya getirilse tesiri azimdir diyor. Daha da etkili oluyor. Üstad bunu tavsiye ediyor. Bu şekilde çalışmalara ve okumalara ağırlık vermek gerekiyor. İkinci bir misalimiz de bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin ve müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar saklıdır. Bunu bahar mevsimine misal verdi. Biz de maddeyi manaya kıyas ettik. Ve şimdi ikincisi güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i sübhaniyenin mazharı olan kış hadiselerinin tazyikinden ve taziminden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşv-i nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiselerin yüzünden sümbülleneyip güzelleşir. Güya umum inkılaplar ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Bir de okuyorum, çok harika bir cümle. Fırtına, zelzele, veba gibi. Yalnız bunlara münhasır kalmasın. Çünkü fırtına maddidir. Fakat devamında gibi hadiselerin perdeler altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır diyor. Fırtına da manevi çiçek. Yani hayatımızda bir takım fırtınalar olur, fırtınalar kopar. Ev hayatında, iş hayatında, hususi hayatında. Fakat arkasında pek çok güzellikler, intizamlar vardır. Mesela innel insane leyadga, insan azar. Malı, mülkü, parayı bulunca diyor, insan azar. Cenab-ı Hak bazen o imkanları elinden alır, seni mecburi olarak medreseye, hizmete sevk eder. Sen zahiren şer görürsün, kolun kırıldı, ayağın kırıldı. Fakat o bir fırtınadır, bir zelzeledir, bir hastalıktır. Bu hadiselerin perdeleri altında gizlenen manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Bir de Hızır abi vardı, Allah rahmet etsin. Gençlik hayatında çok hareketli bir hayatı varmış. Daha gençliğinde 17, 18, 20'lerdeyken dükkanları var. O zamanın dar zamanlarında bol imkanlara sahip. Yani kendisi iyi fakat arkadaş ortamı kötü olduklarından dolayı onlara takılıyor. Dolayısıyla bir Samsun dönüşünde arkadaşları içiyorlar. O da arabada, yani kendisi onlara karışmıyor. Fakat arabada o da olduğundan dolayı kaza yapıyorlar ve belden aşağı felç oluyor. Buradan aşağı felçti. Bilmiyorum, tanıyor musunuz Hızır abi? Tabii ki Risale-i Nur'u bilmiyor o zamanlarda. Fakat babası ehli tarik, ehli iman. İsyan ediyor kendi şeyiyle beraber. Ciddi manalarda isyan ediyor. İntihara teşebbüs ediyor. O zamanlarda da abilerden bir tane Trabzon'dan gelmiş, bir mektubat vermiş. Yeşil kaplı, o zaman da ilk baskılarda yeşildi. Mektubatı vermiş. Ayrı bazı kitaplar da vermiş. Bir gün intihara yine teşebbüs ediyor fakat okumuyor, anlamıyor diyor. Orada duruyor. O kitabı açıyor. Eğer dinim beni intihardan men etmeseydi Said bugün topraklar altında toprak olmuştu diye parçası çıkıyor. İntihar edecekken o çıkıyor. Tarihçi hayatta. Sonra dikkatini çekiyor, okumaya başlıyor. Ve 22 yaşında kaza yapmış oluyordu. 22 yaşında Risale-i Nur'la beraber başlıyor. Müthiş Risale-i Nur'dan istifadesi olmuş, ilmi vardı. Yani o bölgede bir hizmetin inkişafına vesile oldu. Hayatından da gayet memnundu. Keşifleri, kerametleri gibi halleri vardı. Evde sıkılıyordu. Bir gün Abdülkadir Geylani gelmiş, vefatından sonra bazı dostlarına anlatıyor. Onu çıkarmış, pencereden götürmüş, gezdirmiş, getirmiş. Böyle halleri oluyordu. Samsun'da rahatsız olmuştu. Dediler işte vefatına artık sayılı günler kaldı. Hazreti Ali gelmiş rüyasında, hadi demiş gidelim diye. Bana 10 gün daha mühlet ver demiş. Gidip dostlarımı Rize'de işte göreyim, sonra gelirim diye. Ondan sonra hastaneden çıkmasını istedi. Geldi, 10 gün sonra vefat etti. Daha çok böyle manevi halleri vardı. Şimdi onun başına bir zelzele, bir fırtına gelmiş. Fakat onun altında pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır ki o maddi imkan onu manevi bir tehlikeye atacaktı. Hayat-ı ebediyesi berbat olacaktı. Cenab-ı Hak onun hakkında zahiren şer gözüken kazayı ve maddi imkanları kolunu elini ayağını aldı. Fakat manevi bir hazine ona nasip etti. Yani sen bir erkek evladı istersin, Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladı verir. Sen dünya malı gibi bir erkek evlat istersin, Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi sana Risale-i Nur'u verir. Ve imanı verir, hazineyi verir. Ve bunun gibi çok hadiseler var. Evet, tohumlar gibi neşr-i nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri, zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sübüllenip güzelleşir. Güya umum inkılaplar, yani bütün inkılaplar ve külli tahavvüller, değişiklikler, bir halden başka bir hale geçmekler birer manevi yağmurdur. İstat ve kabiliyet çekirdeklerini inkişaf ediyor. Hizmetteki inkılaplar ve tahavvüller de böyle. Yani bir yaprak dahi Cenab-ı Hakk'ın izni dışında düşmezse, hizmette olan iftiraklar, inkılaplar, tahavvüller, sıkıntılar Allah'ın izni dışında olması düşünülebilir mi? Mümkün değil. Yani hizmetimizin içerisinde, nurculuk içerisindeki şu camiaların varlığı dahi inkılaplar neticesinde belki olmuştur. O dahi yine bir manevi yağmurdur. İstat ve kabiliyet çekirdekleri çıkmış. Herkes bir tarafta. Kimisi yani esnaf hizmetlerinde, kimisi internet hizmetlerinde, kimisi okul hizmetinde, talebe hizmetinde. Her birisi her tarafta yarı yeri gülistana çevirmişler. Elhamdülillahi hâzâ min fadli Rabbi diyor üstad. Evet, bu bahisler çok uzun sürer. Bizim vaktimiz doldu. Onun için burada bırakıyoruz. Fakat insan neden göremiyor? Kısacası bir de bunu okuyalım. Yani bu kadar güzellikler varsa insan neden çirkin görüyor? Güzellikleri neden göremiyoruz? Onunla ilgili de üstad izahlarını yapıyor. Kısaca birkaç şey okuyup bitiriyorum. Fakat insan hem zahir perest hem hodgam olduğundan dolayı zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. İnsanın yapısı bu. İnsan zahir perestir. Senin içine, perdelerin arka tarafına, olayların iç yüzüne bakmaz. Dışına bakar, öyle hükmeder. Dışı çirkin mi? Tamam, bu çirkindir der. Bu zahir perestliğinden dolayı zahire bakıyor, çirkinlikle hükmediyor. Bir de insan hodgamdır. Yalnız kendini düşünür. Kendini endişe eder. Kendine bakan cihetle değerlendirir. Bana zararsa, tamam o zaman bu zarardır. Kötüye yoruyor, kötü düşünüyor. Bu sefer kendi hayatını kötü ediyor. Dünyanın yanından işte kuyruklu yıldız geçecek. Bu serseri yıldız arzımıza çarpar der. Kötüye yorar, sonra gider denize girer. Ondan sonra hayatının saadeti günlerce mahvolur. Ama iyiye yorsan, mümin imanıyla beraber ne yapıyor? İkinci sözde anlatıldığı gibi, sekizinci sözde anlatıldığı gibi imanıyla iyiye yoruyor, rahat ile, safa ile evinde yatırıyor, ömür geçiriyor. İşte kendini düşündüğünden dolayı çirkinlikle hükmediyor. Hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan netice ile muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise saniyenin esmasına ait binlerdir. İnsanın hodgam hevesatı ve süfli ve akıbeti görmeyen hissiyatı, kainatta cereyan eden rahmaniyet ve hakimiyet ve rububiyet kanunlarına mikyas ve mehenk ve mizan olamaz. Kendi aynasının rengine göre görür. Merhametsiz siyah bir kalp kainatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulümet suretinde görür. Bakın, akıbeti görmeyen hissiyatla hareket ettikleri için çirkinlikle hükmediyor. Rahmaniyet hakikati var. Hakimiyet hakikati var. Cenab-ı Hak bir hikmet takip ediyor. Rububiyet kanunları var. İnsanın hissiyatları bunlara mikyas ve mihenk ve mizan olamaz. Dolayısıyla tartamıyor. Muhakematta şöyle bir cümle var. Bazen intizam görülmüyor. Güzellikler görülmüyor. İnsan göremiyor. Çünkü neden göremiyor? Dairesi ufku nazardan daha geniş. Tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için nizamın tasvir ve misali kendini gösteremiyor. Yani büyük bir güzellik. Kainatın satına yayılmış, mazi ve müstakbele yayılmış olduğundan dolayı sense sadece o büyük motifin yalnız bir karesine bakıyorsun. Dolayısıyla bütününü göremediğinden dolayı o bütün büyük bir güzelliği ihata edemiyorsun. Çocuğun öldü. Eğer o ölmeseydi yarın haşarı birisi olacak, gelip birilerinin gözünü çıkaracaktı. Cenab-ı Hak onu senin elinden aldı. Sen devamındaki güzelliği göremiyorsun. Yani şu hakikati maddi bir misalle anlayıp sonra buna kıyas edelim. Şöyle dehşetli bir duvar düşünün. Dehşetli bir duvarda büyükçe bir motif var. Veyahut da İstanbul'un satına yayılmış, karesine yayılmış büyükçe bir resim var. Proje olarak binalarla yapılmış. Sen yalnız evlere bakıyorsun. O büyük motifi ve güzelliği görebilmen için ne yapman gerekiyor? Semaya çıkman gerekiyor. Yukarıdan bakmak gerekiyor. Manzara aladan bakmak gerekiyor. Yani hem Edirne tarafını hem İzmit tarafını birden görmek gerekiyor ki sen İstanbul üzerinden nakşedilmiş olan o büyük motifi görebilesin. Bir kareye bakınca göremezsin. Bu neden kaynaklanıyor? Dairesi ufku nazardan daha geniş olduğundan dolayı o güzelliğin göremiyorsun. Senin ufkun dar, güzellik geniş. Şimdi aynen bu misal gibi insanın başına gelen bazı hadise ve olaylarda mutlak güzellikler vardır. Dolayısıyla olan güzellikler vardır. Fakat belki 10 sene sonra, belki 20 sene sonra meydana çıkacak. Sen bu zamanı ihata edemediğinden dolayı, hazır zamanın kayıtlarıyla mukayyet olduğundan dolayı o güzelliği ihata edemiyorsun. İşte bu hadiseyi ders veren bir kıssa vardır. Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın bir seyahati anlatılıyor. Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam geliyor, gemiyi deliyor. Musa Aleyhisselam itiraz ediyor. Çocuğu öldürüyor. Musa Aleyhisselam itiraz ediyor. Sonra bir duvarı tamir ediyor. Onu da takdir ediyor. Ve bunun gibi artık bazı şeylere daha dayanamıyor, isyan ediyor. Hızır Aleyhisselam da ben sana demedim mi sen dayanamazsın bana diyor. Sonra olayların iç yüzünü anlatıyor. Yani o gemi, mesela gemiyi misal verip geçelim. O gemi iki tane şeye aitti. Fakire ait. O bölgede zalim bir kral vardı. Sağlam gemilere el koyuyordu. Ben o gemiyi arızalı yapmakla onlara kalmasını temin ettim, onu sağladım diyor. Şimdi yalnız olaya, hadiseye bakılsa gemi delindi, içeriye su alıyor. Fakat bir de olayın sonraki zamanlarına geniş çapta bakıldığı vakit sağlam bir gemi olup elinden çıkması mı, bir miktar arızalı gemi olup sende kalması mı daha rahmettir? Elbette ki güzelliğin ta kendisidir. İşte insanların nazarları bu geniş güzelliği ihata edemediğinden dolayı yalnız o kareye baktığından dolayı çirkinlikle hükmediyor, şer olduğuna karar veriyor. İşte bizim hayatımızda başımıza gelen olaylar, hadiseler de böyledir. Hizmetteki hadiseler ve olaylar da böyledir. Yalnız o günkü şeye bakmayın. Cenab-ı Hak acaba bunu neden bize musallat etti? Neden bu olay başımıza geldi diye o güzellikleri görmeye çalışmak gerekiyor. Allah'ın izni dışında düşmeyen yaprak elbette ki senin olayın da onun izni dışında gerçekleşmez. Çünkü yaratan o. Yaratmaz. Yaratıyorsa bir güzellik vardır demektir. Diye insanlar neden güzellikleri göremiyor diye diğer ayrı güzellikler var. Bir ciheti de felsefenin çirkin gözlüğüyle baktığından dolayı, Avrupa'yı bir nazar toplumumuzda hakim olduğundan dolayı, olaylara hep bedbin bedbah nazarla yaklaşıldığından dolayı o güzellikler görülemiyor. Cenab-ı Hak güzellikleri görmeyi, hayatımıza tatbik etmeyi, güzel bakmayı ve güzel düşünmeyi bize nasip etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin.